Kaydım 24 Mavi Ufuklar Wilbur Smith. Sayfa 230. Günler yavaşça dönen araba tekerleklerinden çok daha hızlı bir şekilde akıp gidiyordu. Saatler günden güne karşılaştıkları güzelliklerin ve yaşadıkları küçüklü büyüklü maceraların tadını doyasıya çıkarmaları için fazlasıyla kısa gibiydi. Louisa'nın büyük bir kararlılıkla tuttuğu günlüğü olmasaydı o muhteşem günlerin ucunu kaçıracaklardı. Babasına verdiği sözü tutmasını sağlamak için Jim'in başının etini yemek zorunda kalıyordu. Jim, Louisa'nın ısrarları üzerine bulundukları yerin konumunu güneşe göre belirliyor, Louisa da sonuçları kaydediyordu. Jim, altın arama konusunda verdiği sözü uyarıya gerek kalmadan yerine getiriyor, her geçtikleri nehirde bu değerli madeni aramayı ihmal etmiyordu. Birçok kez sarı, parlak metale rastlayıp heyecanlanmış ama sandıktan çıkardığı hidroklorik asitle yaptığı deneyden sonra heyecanı yerini hayal kırıklığına bırakmıştı. Metal asitle temas edince köpürerek erimişti. "Demir pirit, sahte altın," demişti Louisa'ya acı bir ifadeyle. "Yaşlı Humbert bunu görse bana nasıl da gülerdi." Ama bu ruh hali fazla uzun sürmez, birkaç saate kalmadan eski neşesine ve canlılığına kavuşurdu. Çocuksu iyimserliği Louisa'nın en sevdiği özelliklerinden biriydi. Jim başka insanların varlığına dair işaretler arıyordu ama bulduğu pek söylenemezdi. Bir keresinde bir tuzla da korunmuş tekerlek izlerine rastlamışlardı ama bakkat izlerin çok eski olduğunu söylemişti. Bakkat'ın zaman anlayışı bir Avrupalı'dan farklıydı. Bunu bilen Jim ısrarla sordu. "Çok eski derken ne kadar eskiyi kastediyorsun bakkat?" "Bu izler sen doğmadan önceki günlerden kalma Somoya," dedi Jim'e. "Bu izleri bırakan arabanın sahibi muhtemelen yaşlılıktan ölmüştür." İnsan varlığına dair daha taze izlere de rastladılar. Bu izler Bakkat'ın kabilesinin insanlarına aitti. Ne zaman bir kaya korunağı veya bir tepe üzerinde bir mağaraya rastlasalar, taş duvarlarda canlı renkli resimler görüyorlar, eski bir ateşin küllerini ve avladıkları hayvanın bir kenara atılmış kemiklerini buluyorlardı. Bakkat resimlerde kullanılan sembolleri ve stilleri inceleyerek oraya daha önce gelenlerin kabilesinin hangi klanından olduğunu anlayabiliyordu. Bu resimleri inceledikleri sırada Louisa, Bakkat'ın kabilesinin vahşi doğanın koynunda özgürce yaşayan insanlarının yaşayışlarında duyduğu derin özlemi hissedebiliyordu. Üzerinde ilerledikleri topraklar günler geçtikçe değişmiş, düzlükler yerini ormanlara, tepelere, içinden nehirlerin geçtiği zümrüt rengi geniş vadilere bırakmıştı. Bazı yerlerde çalılar öyle sık ve dikenliydi ki aralarından geçmeleri mümkün olmamıştı. Arabalar için çalıları kesip bir yol açma teşebbüsleri de başarısız oldu. İç içe geçmiş dallar demir kadar sertti, en keskin baltalar bile işe yaramamıştı. Bu çalı ormanlarının etrafından dolaşmak zorunda kaldılar ve bu uzun günler aldı. Başka yerlerde arazi İngiltere'deki bir park gibi ferah ve yemyeşildi. Katedral kolonları kadar yüksek, yeşil yapraklı ulu ağaçların üst dallarındaki kuşlar ve maymunlar meyveler için savaşarak bağırışıyordu. Gözlerini çevirdikleri her yerde kuşlar ve hayvanlar var gibiydi. Sayıları ve çeşitleri asla azalmıyordu. Büyüklükleri minik bir arı kuşundan, boyu at üstünde bir adamın yüksekliğini aşan siyah beyaz tüylü deve kuşlarına, Jim'in baş parmağı iriliğindeki kır farelerinden arabaya çektikleri en iri öküz kadar büyük su aygırlarına dek değişiyordu. Bu dev yaratıklar her nehri, her gölcüğü sahiplenmiş gibiydiler. Birbirlerine sokulup su üzerinde küçük adacıklar meydana getiriyorlar, akbalıkçılar kayaların üzerine tünüyormuşçasına su aygırlarının üzerine konuyorlardı. Jim yaşlı bir erkeği gözlerinin arasından vurdu. Ölüm çırpınışlarıyla suyun altında gözden kaybolmasına rağmen karnındaki gazlar hayvanın ölü bedenini ertesi gün yüzeye çıkardı. Güdük bacakları balon gibi şişmiş gövdesinden havaya doğru uzanıyordu. Öküzleri kullanarak iri cesedi nehir kenarına çektiler. Hayvanın vücudundaki saf beyaz yağ eritildiğinde 200 litrelik bir su varilini doldurdu. Yemek pişirmek, sosis ve sabun yapmak, arabaların tekerleklerini veya tüfek parçalarını yağlamak için idealdi. Her birinin etinin farklı tatlı olduğu pek çok antilop çeşidi vardı. Sayıları öyle çoktu ki Louisa Jim'e hangi türden avlamasını istediğini söyleyebiliyordu. Sürüler genellikle yüksek ağaçların gölgesindeki otlaklarda bulunuyor, zebralar toplu halde koşturuyordu. Diğer at benzeri antiloplara da rastlamışlardı. Bu antilopların sırtları ve bacakları avanoz siyahı, karınları kar beyazıydı ve geriye doğru uzanan kıvrık kılıç şeklinde iri boynuzları vardı. Her sık ağaçlıkta helezon boynuzlu tedirgin antiloplara ve geçtikleri yerlerde çalıları yer ile yeksan eden ağır kara bizon sürülerine rastlıyorlardı. Jim bir fili ilk kez göreceği günün özlemiyle yanıp tutuşuyor, geceleri hep bu hayvanlardan bahsediyordu. Highfield'ın ambarında yığınlarca fil dişi vardı ama hayatında hiç kanlı canlı bir fil görmemişti. Jim'in babası gençliğinde Afrika'nın doğusunda o an Louisa ile bulundukları yerin en az 1500 kilometre ötesinde fil avlamıştı. Jim babasının bu efsanevi yaratıklarla olan maceralarını dinleyerek büyümüş, hayvanla ilk kez karşılaşma fikri onun için bir takıntı haline almıştı. ''Gariyep'ten ayrılışımızdan beri neredeyse 1000 fersah yol kat ettik,'' dedi Louisa'ya. ''Koloniden başka hiç kimse bu kadar ileri gitmemiştir. Çok yakında fil sürülerine rastlamamız lazım.'' Sonra umutlarını kuvvetlendirecek bir şey oldu. Bütün ağaçların gövdelerinin bir kasırgaya maruz kalmışçasına parçalanmış ve yere devrilmiş olduğu bir ormana rastladılar. Devrilmemiş olanların kabukları ise çok güçlü, kalın derili hayvanlar tarafından soyulmuştu. ''Bak kabuğun suyunu çiğneyerek nasıl da çıkarmışlar.'' Bakkat Jim'e hayvanların tükürdüğü kuru kabuk topraklarını gösterdi. ''Bir zamanlar yüksekliği babanın gemisinin ana direğini aşan bu ağacı nasıl devirdiklerini görüyor musun? Sadece en üstteki taze yaprakları yemişler. Vay be, gerçekten inanılmaz yaratıklar bunlar.'' ''Onları takip et Bakkat,'' diye yalvardı Jim. ''Hiç olmasa birini göreyim artık.'' ''Bu izler koca bir mevsim öncesinden kalma. Bak son yağmurların ardından çamurda bıraktıkları izler nasıl da taşlar gibi sertleşmiş.'' ''Onları ne zaman buluruz peki?'' diye sordu Jim. ''Hiç bulabilecek miyiz?''
''Bulacağız,'' diye söz verdi Bakkat. ''Ve bulduğumuzda bulamamış olmayı dileyeceksin.'' Devrilmiş ağaçlardan birini çenesiyle işaret etti. ''Bir ağaca bunu yapabilen bir insana neler yapabilir? Düşünsene Somoya.'' Her gün atlarını atlayıp önlerinde uzanan araziyi keşfe çıkıyorlar, taze fil izleri arıyorlar ve ufaklık ile arabaların takip etmesi için bir rota çiziyorlardı. Öküzler ve diğer hayvanların susuzluklarını gidermeleri için su kaynaklarının yerlerini bulmaları, zor anlarda kullanılmak üzere fıçıları doldurmaları gerekiyordu. Bakkat ona bağırtlakla diğer kuş sürülerinin uçuşlarını ve en yakın su kaynağını arayan susamış hayvan sürülerini nasıl takip etmesi gerektiğini öğretmişti. Atlar da iyi birer yol göstericiydiler. Zira rüzgarın taşıdığı kokuyu kilometrelerce öteden alabiliyorlardı. Çoğunlukla kafileden öylesine uzaklaşmış oluyorlardı ki, arabaların güvenliğine ve konforuna gün batımından önce dönemiyorlar, karanlık ve yorgunluk baskın çıktığında uygun bir yerde durup kamp ateşlerini yakıyorlardı. Kafileye dönebildikleri akşamlarda kamp ateşini uzaktan gördüklerinde veya öküzlerin böğürtüsünü duyduklarında içleri yuvaya dönmüş olmanın sevinciyle ısınıyordu. Sonra köpekler heyecanla havlayarak onları karşılamaya koşuyor, ufaklık ve diğer sürücüler gelenleri neşeyle selamlıyordu. Louisa günleri kaydetme görevini bir ibadetmişçesine aksatmadan yerine getiriyor, pazar günleri Jim ile kampta kalmalarında ısrar ediyordu. Pazar sabahları geç saate kadar uyuyorlar, güneş arabanın tentesini aydınlatırken birbirlerinin uyanışını duyuyorlardı. Sonra Louisa, Jim'i artık kalkmaları gerektiğini söyleyerek uyarana dek yataklarında tembelce sohbet ediyorlardı. Zamanın kamp ateşi üzerinde yaptığı kahvenin kokusu Jim'i kalkmaya ikna etmeye yetiyordu. Louisa pazar akşamları için daima özel bir yemek pişiriyor, genellikle Sarah'ın verdiği defterden o güne kadar hiç denemediği bir tarifi uyguluyordu. O arada Jim de hafta boyunca ihmal edilmiş ufak tefek işleri görüyordu. Bu işler bir atı nallamak, araba tentesindeki yırtığı tamir etmek veya tekerlekleri yağlamak olabiliyordu. Öğle yemeğinden sonra genellikle ağaç gölgelerine kurdukları hamaklara uzanarak birbirlerine kitap okuyorlardı. Sonra geçirdikleri haftanın olaylarını ve gelecek hafta neler yapacaklarını tartışıyorlardı. Louisa, Jim'in birlikte kutladıkları ilk doğum günü için ona bir sürpriz yapmış, farklı renkteki odunlardan gizlice bir satranç tahtası ve taşları oymuştu. Jim mutlu görünmeye çalışmakla beraber hayatında hiç satranç oynamamış olduğu için pek de heyecanlanmamıştı. Ama Louisa ona almanağın arka sayfalarında yazılı olan kuralları okumuş, sonra tahtayı ve taşları dev bir ağacın altına koymuştu. Beyazları alabilirsin dedi yüce gönüllülükle. Bu oyuna senin başlayacağın anlamına gelir.
Bu iyi bir şey mi diye sordu Jim.
Çok büyük bir avantaj diyerek onu temin etti Louisa. Jim gülerek kalenin önündeki piyonunu 3 kare ilerletti. Louisa bu hatayı düzeltti, sonra devam ederek ona hızlı ve insafsızca bir mağlubiyet tattırdı.
Şahmat!
Jim şaşırmıştı. Bu çabuk mağlubiyet yüzünden kendini küçük düşmüş hissederek tahtayı inceledi ve yenilgisine yol açan hamlelerin üzerinden geçti. Louisa'nın hile yapmadığını anlayınca arkasına yaslanıp somurtarak taşlara baktı. Sonra içindeki mücadele ruhu yavaşça kendini gösterdi ve doğrularak omuzlarını dikleştirdi. Bir daha oynayacağız diye duyurdu tersçe. Ama ikinci oyunun sonucu da ilkinden farklı olmamış, ilk mağlubiyetin ardından gelen küçük düşme hissini tekrar yaşamıştı. Belki de bu yüzden Jim oyuna kendini kaptırdı ve kısa sürede çok iyi bir oyuncu olup çıktı. Louisa'nın başarılı eğitimi sayesinde kendisini o kadar geliştirdi ki oyunda aynı derecede usta oldular. Satranç tahtasının başında pek çok çekişmeli oyunu oynadılar ve bu çarpışmalar onları birbirlerine daha da yakınlaştırdı. Louisa tüm azmiyle çalışmasına ve kendini inanılmaz derecede geliştirmesine rağmen bir alanda Jim'in seviyesine erişemiyordu. Bu alan nişancılıktı. Pazar öğle sonraları yemekten sonra Jim 50, 100 ve 150 adımlık mesafelere hedefler yerleştiriyordu. Louisa küçük Fransız tüfeğiyle, Jim ise bir çift ağır Londra silahıyla ateş ediyordu. Zafer hatırası tüylü bir zürafa kuyruğuydu ve haftanın galibi kuyruğu bütün hafta boyunca arabasının önüne asıyordu. Sürücü ufaklık Louisa'nın kazandığı nadir haftalarda kırbacını daha bir şevkle şaklatıyor, hafta boyunca göğsünü gererek dolaşıyordu. Louisa kampın düzenini sağlamaktan öyle bir gurur ve tatmin hisseder oldu ve Jim'in yoldaşlığından öyle hoşlanmaya başladı ki geçmişinin karanlık hatıraları silinmeye yüz tuttu. Kabuslar seyrekleşti ve daha az korkutur oldu. Zamanda şüpheci tavrı yok olup zırhı inceldi ve yaşına daha çok yakışan bir yaşam sevgisi göstermeye başladı. Bir öğle sonrası atla çıktıkları keşif gezisinde meyve vermiş bir tısama kavunu bitkisi buldular. Yeşil sarı çizgili kavunların büyüklüğü bir adamın kafası kadardı. Jim heybesini kavunlarla doldurdu ve kampa döndüklerinde birini kesti. Vahşi toprakların güzelliklerinden biri. Bir parçasını Louisa'ya uzattı. Genç kız meyveyi çekinerek tattı. Çok suluydu ama tadı biraz yavandı. Çok tatlı da sayılmazdı. Louisa onu memnun etmek için beğenmiş gibi yaptı. Babam bunlardan birinin hayatını kurtardığını söyler. Çölde kaybolmuş ve günlerce susuz kalmış. Bu kavunları bulmasaymış susuzluktan ölecekmiş. Çok lezzetli değil mi? Louisa'nın bakışları önce açık sarı meyveye sonra ona yöneldi. Birdenbire içinde annesiyle babasının ölümünden beri hissetmediği hınzırca bir dürtü belirdi.
Neye sırıtıyorsun diye sordu Jim.
Buna dedi ve kamp masasının üzerinden uzanarak yumuşak meyveyi Jim'in suratına yapıştırdı. Jim kavunun suyu ve sarı eti çenesinden ve burnundan akarken ona şaşkınca baktı.
Çok lezzetli değil mi diye sordu Louisa ve kahkahalara boğuldu. Çok aptal görünüyorsun. Kim daha aptal görünüyormuş şimdi göreceğiz.
Jim ilk şoku atlatarak kavunun kalanını kaptı. Louisa masadan telaşla kalkıp kaçtı. Jim kavun elinde, saçlarında çekirdekler, gömleği meyvenin suyuyla ıslanmış halde onu kovalıyordu. Louisa'nın arabalar arasında koştuğunu gören hizmetliler işlerini bırakmış şaşkınca bakıyorlardı. Jim sonunda hem koşup hem gülmekten bitkin düşen Louisa'yı yakaladı ve kızın sırtını bir arabanın yan tarafına yaslayarak nişan aldı.
''Fena halde üzgünüm.'' diye yutkundu Louisa. ''Lütfen affet beni, alçağın tekiyim, bir daha olmayacak.''
''Doğru bildin, bir daha asla tekrarlanmayacak. Bak sana tekrarlanırsa ne olacağını göstereyim.''
Kavunu kızın suratına yapıştırdı. İşi bittiğinde Louisa'nın saçları, kirpikleri ve kulakları kavunla dolmuştu.
''Sen bir canavarsın James Archibald.''
Jim'in bu isimden ne çok nefret ettiğini biliyordu.
''Senden nefret ediyorum.''
Ters ters bakmaya çalıştıysa da kahkahalarına engel olamadı. Ona vurmak için bir elini kaldırdı. Jim bileğini yakalayınca dengesini kaybedip ona yaslandı. Gülüşleri bıçak gibi kesilmişti. Ağızları birbirine öyle yakındı ki nefesleri karışıyordu. Louisa'nın gözlerinde Jim'in daha önce hiç görmediği bir şey vardı. Birden şiddetle titremeye başladı. Gözlerindeki duygunun yerini dehşet aldı. Jim bütün hizmetlilerin gözlerinin üzerlerinde olduğunu biliyordu. Büyük bir çabayla kızın bileğini bıraktı ve geriledi. Ama gülüşü nefes nefeseydi.
''Gözünü dört aç cadı, bir dahaki sefere buz gibi bir kavunu ensenden sırtına bırakacağım.'' Louisa gözyaşlarına boğulmak üzereydi ki bakkat az önceki kovalamacıyı taklit etmeye başlayarak dikkatleri kendi üzerine çekti. Kavunun kalan parçalarını alıp zamaya fırlattı. Sürücüler ve çoban çocuklar da kavgaya karışınca kavunlar havada uçuşmaya başladı. Louisa kargaşa arasında fark ettirmeden arabasına girdi. Çıktığında yüzü ve saçları temizlenmişti. "Satranç oynamaya ne dersin?" dedi, gözlerini Jim'inkilerden kaçırarak. Jim onu 20 hamlede mat etti ama galibiyetinin tadını pek çıkaramadı. Louisa'nın yenmesine izin verdiğinden veya dikkatinin başka bir yerde olduğundan kuşkulandı. Jim, Buckat ve Louisa ertesi sabah kahvaltılarını yanlarına alarak şafaktan önce atlarını atladılar. Arabaların bulunduğu yerden bir saatlik mesafe ötede küçük bir derenin yanında mola verip kahvaltılarını ettiler ve atlarına su içirdiler. Devrik kütükler üzerinde karşılıklı oturuyorlardı. Birbirlerinin gözüne bakamayacak kadar utanıyorlardı. Önceki gün olanların anısı zihinlerinde hala fazlasıyla canlıydı. Konuşmaları kısa, öz ve gereğinden fazla nazikti. Louisa kahvaltıdan sonra boş sefer taslarını derede yıkadı. Jim de o arada atları tekrar eğerledi. Louisa geri geldiğinde asil yüreğe binmesi için ona yardım edip etmemekte biraz tereddüt etti. Aldığı teşekkür ise yardımının niteliğine göre fazla abartılı oldu. Kırağıya binen Buckat'ı tepeden yukarı doğru takip ettiler. Buckat zirveye varınca kırağıyı tekrar döndürdü ve hızla onlara yaklaştı. Sesi söyledikleri anlaşılmayacak kadar tizleşmiş, yüzünde korkuyla karışık bir heyecan belirmişti. "Ne oldu?" diye bağırdı Jim. "Ne gördün?" Buckat'ı kolundan sertçe tuttu. Neredeyse eğrinin üzerinden düşürecekti. Buckat sonunda konuşabilecek kadar sakinleşti. "Dıhlovu!" diye haykırdı acı çekiyormuşçasına. "Çok fazla!" Jim dizginlerini Buckat'a fırlattı. Küçük kalibreli tüfeğini kılıfından çekip aldı ve tepeyi hızla tırmandı. Tepenin zirvesinin hemen altında durarak sakinleşmeye çalıştı. Kendisini açıkça göstermemesi gerektiğini biliyordu. Öyle heyecanlanmıştı ki zorlukla soluk alıyordu. Kalbi ağzından dışarı fırlayacakmış gibiydi. Yine de aklı rüzgarın yönünü kontrol edecek kadar başındaydı. Yerden birkaç kuru ot koparıp parmakların arasında ufaladı ve minik parçaların döne döne yere düşmesini izledi. Esintinin yönü uygundu. Aniden Louisa'nın yanına gelmiş olduğunu hissetti. "Neler oluyor Jim?" Buckat'ın söylediği kelimeyi anlamamıştı. "Filler!" Jim büyülü kelimeyi zorlukla söyleyebilmişti. Louisa kısa bir an ona baktı ve gözleri güneş altındaki safirler gibi parladı. "Ah Jim, bana onları göster!" Hissettiği boğucu duygu karmaşasına bu özel anı onunla paylaştığı için Louisa'ya duyduğu derin minnet eklendi. O günün anısının ömrünce kalbinde kalacağını biliyordu. "Gel," dedi ve Louisa uzatılan eli çok doğal bir hareketle tuttu. Aralarında olanlara rağmen böyle bir güven gösterisinde bulunması Jim'i hiç şaşırtmamıştı. El ele tepenin zirvesine tırmandılar ve diğer tarafa baktılar. Altlarında tepelerle çevrelenmiş çanak şeklindeki derin bir arazi uzanıyordu. Yakın zamanda yağan bereketli yağmurlar, kuru mevsim boyunca çıkan ot yangınlarıyla kelleşen toprağı yeşertmişti. Topraklar bir İngiliz çayırı gibi yemyeşil uzanıyor, yer yer ağaç kümeleri bölünüyordu. Çanağın dibinde küçük sürülere karışmış veya tek başına duran yüzlerce fil vardı. Bu ilk karşılaşma anını defalarca düşlemiş olan Jim, gerçeğin olağanüstülüğü karşısında afallamıştı. "Sevgili Meryem Ana," diye fısıldadı, "Ulu Tanrım!" Louisa, Jim'in elinin titrediğini hissederek tutuşunu sıkılaştırdı. Bunun Jim'in hayatında yeni ufuklar açan bir an olduğunu anladı ve orada olup onunla bu anı paylaşabildiği için büyük bir gurur duydu. Onun yeri burasıydı, sonunda ait olduğu yeri bulmuş gibiydi. Jim büyüklüklerini kıyaslayarak bakınca sürülerin çoğunun dişilerle yavrularından oluştuğunu gördü. Uzaktan gri, granit katmanları gibi görünüyorlardı. Sürülerin şekli çok yavaş değişiyordu. Kocaman erkek filler sürülerden biraz ayrı duruyordu. Yaydıkları güç ve sürüler üzerlerindeki kontrolleri o mesafeden bile anlaşılıyordu. Jim ile Louisa'nın durduğu yerin yakınındaki bir başka hayvan diğerlerini ilk bakışta silikleştiriyordu. Belki sadece güneşin ışıklarının bir oyunuydu ama rengi diğerlerinden çok daha koyuydu. Kulakları bir geminin ana yelkeni gibi açılmıştı. Tembel hareketlerle bir öne bir arkaya oynuyorlardı. Güneş her hareketinde dev gibi dişlerinin üzerinden göz alıcı bir şekilde yansıyordu. Fil bir keresinde hortumuyla ayaklarının dibindeki topraktan alıp solgun bir bulut gibi başına ve sırtına püskürttü.
Amma büyük diye fısıldadı Louisa. Bu boyutta olmalarını hiç ummuyordum.
Jim onun sesiyle biraz kendine gelerek irileşmiş gözlerini hayvanın üzerinden çekti ve Bakkat'ın sessizce yaklaşmakta olduğunu gördü.
Yanımda sadece bu küçük kalibreli tüfek var.
İki büyük Alman tüfeğini arabaların yanında bırakmıştı. Taşımak ve kullanmak için fazla ağırlardı. Ve Jim o kadar uzun süre hayal kırıklığına uğramıştı ki, o gün bir file, özellikle de bu kadar büyük bir süreye rastlayabileceğini düşünememişti. Tüfekleri geride bıraktığına pişman oldu. Elindeki ufak tüfekle kas yığınından oluşmuş, kalın derili, güçlü kemik yapılı bu dev gibi hayvana ateş etmenin delilik olacağını biliyordu. Filin hayati organlarına isabet ettirebilmesi bir mucize olurdu.
Bakkat, kırağı olabildiğince hızlı koştur ve kampa gidip barutlukla iki büyük tüfeği getir.
Bakkat, Jim'in sözü tamamlanır tamamlanmaz kırağıya koştu ve üzerine atlayarak deli gibi sürmeye başladı. Ne Jim ne de Louisa dönüp uzaklaşmasına baktı. Bir çalıyı siper olarak kullanıp tepenin diğer yamacına geçtiler. Diğer tarafta aralarında gizlenebilecekleri dikenli bir akasya kümesi vardı. Sarı çiçekli dallar arasına sinerek yan yana oturdular. Jim dürbününü çıkarıp altlarındaki büyük fili incelemeye koyuldu.
Dürbünle bakınca hayvanın büyüklüğünü daha iyi kavrayarak yutkundu ve devasa dişlerin uzunluğunu ve kalınlığını hayranlıkla seyretti. Seyretmeye doyamamıştı ama yine de dürbünü, aleti kullanmayı artık iyice öğrenmiş olan Louisa'ya uzattı. Kız gerekli ayarları yaparak koca hayvanı inceledi. Ama birkaç dakika sonra dikkati kendi aralarında oynayan bir grup yavruya yöneldi. Dürbünün yönünün değiştiğini fark eden Jim aleti onun elinden kapıp erkek fili daha fazla incelemek için çok güçlü bir istek duydu. Sonra yavruları seyreden Louisa'nın dudaklarında beliren gülümsemeyi görerek kendini tuttu. Bu bile ona duyduğu kuvvetli hislerin bir göstergesiydi. İçi bir avcının tutkusuyla yanıp tutuşurken kendini dizginleyebiliyor, onu ilk sıraya koyabiliyordu. Sonra filin ağacın gölgesinden çıktığını ve doğruca bulundukları yere doğru ilerlediğini görerek sevindi. Louisa'yı uyarma niyetiyle elini omuzuna koydu. Dürbünü indirip ona bakınca da işaret parmağını dudaklarına bastırarak yaklaşmakta olan fili işaret etti. Hayvan yaklaşıp daha da büyürken Louisa'nın yüzündeki ifade değişti ve genç kadın iri erkek fili huşuyla izlemeye başladı. Hayvanın yürüyüşünün sessizliği insanın tüylerini ürpertiyordu. İnanılmaz kalınlıktaki bacakları beklenmedik bir zarafetle hareket ediyor, koca ayakları sesi bir sünger gibi emiyordu. Uzun hortumu gevşekçe sallanıyor, bazen toprağa değerek yerdeki bir yaprağı insan parmakları gibi olağanüstü bir beceriyle alıyordu. Daha da yakınlaşınca onlara dönük olan gözünün örümcek ağına benzer derin bir kırışık yumağı içinde kaldığını gördüler. Gözyaşı izleri yıpranmış yanağına doğru iniyordu. Ama gözü keskin bir zeka ile parlıyordu. Uzun hortumu birkaç adımda bir yerden ufak bir şey alıyordu. Üzerlerindeki gökyüzünü kaplıyormuş hissi verene dek yaklaştı. Ezilme veya devasa dişlerinden bir darbe yeme korkusuyla nefeslerini tuttular. Louisa kalkıp koşacak oldu ama kızın niyetini hisseden Jim omzundan bastırarak hareket etmesini önledi. Filin boğazından ve karnından uzaklardan gelen bir gök gürültüsünü andıran boğuk bir homurtu yükseliyordu. Louisa heyecanla karışık korkuyla titredi. Jim tüfeğini yavaş hareketlerle omzuna kaldırdı ve hayvanın kocaman kafasına baktı. Louisa'nın hemen yanında atışın beklentisiyle gerildiğini hissetti. Sonra babasının beyne isabet ettirme konusunda anlattıklarını hatırladı. Ama bu atışı sadece kendini beğenmiş bir aptal dener demişti Tom ona. Kafatasının küçücük bir noktasına isabet ettirmek gerekir. Gerçek bir avcı atışının avını öldüreceğinden emin olur. Kalbi ve akciğerleri hedefleyerek büyük bir tüfekle hayvanın omzuna ateş eder.
Jim tüfeği indirince Louisa rahatladı. İri fil yanlarından geçip gitti. 50 adım ötede bir ağacın önünde durarak mor meyvelerini müşkül pesent bir tavırla ağzına götürdü. Arkasını onlara dönünce Jim temkinli bir şekilde kalktı. Louisa'yı elinden tuttu ve tepenin diğer tarafına geçtiler. Yaklaşan arabaların kaldırdığı belli belirsiz toz bulutunu ve dört nala yaklaşan Bakkat'ı görebiliyorlardı.
23. Ayrımın sonu. Sayfa 240.